Ayrım 48.
Sosyal üretim araçları bir azınlığın özel mülkü olarak kalıyor. Sayfa 23. Kapitalizmin tam rekabet aşamasına döneceğine inanmak Lenin'e göre bir hayalden, ütopya ibarettir. Çünkü tekelleşmeyi önleyecek toplumsal güçler mevcut değildir. Tarihin akışına aykırı bir gelişme düşünülmektedir. Lenin, emperyalizmle ilgili temel ilkeler açısından orijinal sayılmasa da, bunlardan çıkardığı sonuçlar itibariyle orijinal sayılabilir. Şöyle ki, 1. Emperyalist ülkeler, az gelişmiş ülkeler pazarlarından sağladıkları yüksek tekel kârlarıyla, kapitalistlerin işçilere yüksek ücret ödemesini sağlamıştır. İşçi sınıfının refahı tümü için değilse de hiç olmazsa işçi aristokrasisi için çok yükselmiştir. Fakat emperyalizmin kapitalist ülkelerdeki işçi sınıfına etkisi sadece iktisadi de değildir. İşçi sınıfı emperyalizmle bir arada giden ırkçılık, milliyetçilik gibi ideolojik etkenlere sağcı liderleri tarafından maruz bırakılmıştır. İşçi aristokrasisi burjuvazi ile işbirliği yaparak ihtilalci rolünden vazgeçmiştir. 2. Emperyalizm, kapitalizmin çöküşünü süratlendirecek iç çelişkiler yaratmaktadır. Dünya sömüren ve sömürülen ülkeler olarak ikiye ayrılmıştır. Geri kalmış ülkelerin ezilen kitleleri olarak yeni bir proleter sınıfı doğmaktadır. Kapitalist sömürmeye konu olan her ülke sınai gelişme seviyesinden bağımsız olarak bir ihtilal kaynağıdır. Fakat bunun hemen bir proleter ihtilali ile sonuçlanması gerekmez. Daha sonraki bir aşamada gerçekleşebilir. 3. Sanayi kapitalizmi kapital ihracından çok mal ihracı ile ayrılır. Bunun olgunlaşma döneminde bazı ülkeler diğerlerinden daha süratle gelişmekle beraber nispi güçleri arasında bir farklılaşma olmamıştır. Oysa kapital ihracıyla beliren mali kapitalizm aşamasında bir kapitalist ülkenin geri kalmış ülkelerde yeni pazarlar ele geçirmek yoluyla diğerleri aleyhine süratle gelişmesi, nispi güçlerin farklılaşması söz konusu olur. Eşitsiz gelişme kanunu dediği bu kanuna göre kapitalist cephede artık istikrar yoktur. Dünya barışı sürekli tehdit altındadır. Dolayısıyla emperyalist ülkeler arasında çatışma kaçınılmazdır. Lenin kapitalizmin çökmeme nedenini emperyalizmde bulsa da emperyalizmin Marx'ın öngördüğü çelişkileri giderebildiği kanısında değildir. Aksine kanısınca emperyalizm kapitalizmin çelişkilerini şiddetlendirmektedir. Bu asalak ve yozlaşan kapitalizmdir. Gençliğindeki canlılığı, diriliği kaybetmiştir. Eskisinden daha süratle büyüse de bu büyüme gittikçe daha eşitsiz hale gelmekte, ülkeler arasında rekabet şiddetlenmekte, ülkelerin iç çelişkileri artmaktadır. Emperyalizmi geçiş halinde kapitalizm olarak veya daha doğrusu can çekişen kapitalizm diye tanımlamamız gerekir. Sayfa 173. Bu tanımlama gerçekte Marksizmin temel ideolojisi olan kapitalizmin çökeceği öngörüsüne uygundur. Ve Lenin'i, Kautsky, Strachey, Schumpeter gibi düşünürlerin emperyalizm teorisinden ideolojik olarak ayırmaktadır. 5. İkinci Dünya Harbi sonrası neo-emperyalizm. İkinci Dünya Harbi sonrası dönemde sömürge veya yarı sömürge durumunda bulunan geri kalmış toplumlar teker teker siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuştur. Ayrıca kapitalist dünyada kuvvet dengesi Batı Avrupa'dan Kuzey Amerika kıtasına kaymıştır. Batı Avrupa, Hobson'un öngörülerini doğrulayan bir birleşmeye giderek kuvvet dengesini kendi lehine döndürmeye çalışmaktadır. Geri kalmış ülkeler siyasi bağımsızlıklarını elde etmelerine rağmen iktisadi bağımsızlıklarına kavuşmamıştır. Nedeni kapitalist dünyanın çok girift bir iktisadi mekanizmaya dayanarak bu ülkeleri sömürmeye devam ediyor olması diye gösterilmektedir. İkinci Dünya Harbi sonrası dönemdeki emperyalizmi, emperyalizmin son aşaması diye niteleyen neo-emperyalizm teorilerine göre çeşitli yollardan artı değer geri kalmış ülkelerden kapitalist dünyaya aktarılmaktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının geri kalmış ülkelerden dışarı kar transferleri, dış yardımların faizleri, verilen yardımlarla satın alınacak malların, yardımı veren ülkeden alınmasının şart koşulması ve ikame imkanı olmadığı için malların tekel fiyatları üzerinden satılması, satın alınan malların tekel fiyatlarına karşılık geri kalmış ülkelerin sattıkları malların rekabet fiyatları ve kapitalist ülkelerin tekel karlarını ele geçirmeleri, tarımsal ürün yardımlarının bağlandığı şartların geri kalmış ülkelerin ürün ihracı üzerindeki olumsuz etkileri ve benzerleri, yeni sömürme mekanizmasının öğeleri arasında sayılmaktadır. Çağımızın Marksizmine göre neo-emperyalizmi şöyle açıklanabilir. Batının kapitalist ülkelerinin az gelişmiş ülkelere yaptığı dış yardımın karşılığı, eski sömürgeci güçlerini devam ettirmektir. Batı kapitalisti sömürgedeki tarımsal mülkünü tasfiye etse, az gelişmiş ülkeye ihraç ettiği sınai mamul için yerli malın rekabeti başlasa dahi, petrol, madenler gibi başlıca ham madde kaynakları ve büyük sanayi üzerindeki egemenliğini kaybetmemekte, bankacılık ve para piyasasında hakimiyetini sürdürmektedir. Az gelişmiş ülkelere Batı kapitalistinin yabancı sermaye olarak gelip tüketim malları sanayini kurması, sömürgecilik çağındaki tüketim malı ihracının yerini almaktadır. Bu neokolonyalizm veya yeni sömürgeciliktir. Siyasi bağımsızlık bu ülkelerin meselelerini çözmek için sadece bir anahtardır. Fakat çözümün kendisini getirmemektedir. Nitekim daha öncelerden beri Latin Amerika, 2. Dünya Harbi öncesi Balkan ülkeleri için geçerli olan durum bugün diğer az gelişmiş ülkeler için de söz konusudur. Sömürge oldukları dönemde devlet memurlarının aldığı yüksek ücretler, devlet memurları ile kompradorlar ve yabancı kapitalistler arasındaki ilişkiler gibi olaylar yeni sömürgecilik çağında da tekrarlanmaktadır. Fakat yeni sömürgeciliğin tasfiyesi, geri kalmış ve ileri sanayi ülkeleri arasındaki çatışmayı yok etmeye yetmeyecektir. Bunun için yalnız hukuki değil, ekonomik eşitsizliklerin de ortadan kalkması gerekir. Oysa kapitalizmin tabii eğilimi, ülkeler arasındaki farkların şiddetlendirilmesi yönünde olmuştur. Eğer bu gidiş durdurulmazsa büyük çatışmalar olabilir. Geri kalmışlığı gidermenin çaresi mevcut varlıkların yeniden bölüşümü değil üretimin artırılmasıdır. Bunun için de az gelişmiş ülkelerdeki toplumsal yapıyı değiştirmek, sosyalist yöntemler kullanmak, ülkeler arası çapta bir planlama ve askeri masrafları ortadan kaldırmak gerekir. Belirtmek gerekir ki geri kalmış ülkelerde emperyalizme karşı savaş ideolojisi 2. Dünya Harbi'nden sonra kuvvetlenen milliyetçi akımlarla da desteklenmiştir. Salt Marksist düşünceye özgü bir olay olmaktan çıkmıştır. Bunun kaynağı merkantilizme feyliste kadar götürülebilir. Ancak bu ideolojinin 1980'li yıllardan itibaren çok zayıfladığı da bir gerçektir. 6. Kapitalizmin zaman içinde zayıflayan emperyalizmi. Kautsky, Strachey. Marx ve Engels'in ölümünden Birinci Dünya Harbi'ne kadar olan dönemde, Marksist teoriye en büyük katkının emperyalizm teorisi olduğu söylenebilir. Marksist sayılan Kautsky, emperyalizm tartışmalarının en alevli olduğu 1914-15 yıllarında yayınladığı bir dizi makale ile görüşünü belirtmiştir. Kautsky, Lüksemburg gibi sermaye deyimiyle sınai sermayeyi kasteder. Kanısınca sınai kapitalizm geliştikçe tarımsal bölgeleri egemenliği altına almak çabası emperyalizmi yaratır. Fakat ham maddeler tehlikeli bir sömürge siyasetine girişmeksizin serbest pazardan ya da tarımdaki şartları iyileştirecek iç pazardan elde edilebilir. Sermayenin dış pazarlar araması bir gerçek tehlike olsa da kapitalist sistemin gelişmesinde tabii bir aşamadan ibarettir, geçicidir. Bir ülkenin kurumları demokratlaştıkça, Kautsky'ye göre kapitalin dış pazarlar araması tehlikesini denetleme olanağı doğabilecektir. İngiliz sosyalist düşünürü John Strachey, İmparatorluğun Sonu 1959 başlıklı eserinde, emperyalizmi kapitalizmin geçici bir tarihsel aşaması sayar. Ülkede çok eşitsiz gelir bölüşümü ve işçi sınıfının düşük gelir düzeyi, kapitalizmin bir aşamasında pazarın ülke dışına taşmasını gerektirmiştir. Fakat çağdaş kapitalizm Strachey'e göre artan yatırım kaynaklarını ülke içinde kendi halkının yaşama düzeyini yükseltmek için kullanabilecek yetenektedir. İç piyasanın genişlemiş olması çağdaş kapitalizmin dış pazarlar arama gereğini azaltmıştır. Ayrıca geri kalmış ülke halklarının kendi yaşama düzeyini düzeltme özlemi, kuvvetlenen milliyetçilik akımları da emperyalist politikanın zayıflamasına yol açmaktadır. Demokrasi meydan okuyor da Strachey şöyle yazmaktadır. Lenin'in bu tezi hiç olmazsa kendisinin yazdığı 1917 yıllarındaki kapitalizm için önemli ölçüde gerçekleri yansıtmaktadır. Bu tür kapitalizmin başlıca özelliği ücretli kitlelerin ücretlerinin geçimlik seviyede belirlenmesidir. Ancak dış dünyaya açılarak genişleyebilir. Kendisine pazarı ve yatırım alanını ülke dışında aramasının sebebi halkın çoğunluğunun sefaleti dolayısıyla iç piyasanın sınırlanmış olmasıydı. Fakat bütün bunlar artık çağdaş kapitalist toplum için geçerli değildir. Ücretli sınıfların sürekli olarak hayat seviyesi yükselmiştir. Ve bu da dış pazarlara genişlemeyi gereksiz kılacak şekilde iç piyasada devamlı bir genişleme sağlamıştır. Sayfa 41. Kısacası emperyalizm teorisine büyük katkı yapan Hobson, Marksist olmadığı gibi Marksist ve sosyalist yazarlar arasında da emperyalizmin geçici bir aşama olduğunu ileri sürenlere rastlanır. Aşağıda inceleyeceğimiz Schumpeter ise emperyalizmin evrenselliği savından kapitalizmde geçici bir aşama olacağı sonucuna varmaktadır. 7. Emperyalizmin evrenselliği Schumpeter. Schumpeter, neoklasik okulun inancına uygun bir anlayışla bütün tarihsel dönemler için geçerli olabilecek bir emperyalizm teorisi aramaktadır. Gerçekte emperyalizmi kapitalizmle ilgili görenlerin de kapitalizm dışındaki evrim aşamalarında emperyalizmin bulunmadığını düşündükleri söylenemez. Fakat Schumpeter, Emperyalizm Toplumsal Sınıflar başlıklı eserinde emperyalizmin sürekliliğini çeşitli çağlar arasındaki benzerliği ortaya koymak için oldukça geniş bir tarihsel araştırma yapmaktadır. Aşağıda Schumpeter'in kurduğu teorinin daha çok kapitalizmle ilgili olan yönü üzerinde durulacaktır. Schumpeter'e göre saf kapitalist bir dünya emperyalist özlemler için verimli bir toprak değildir. İnsanları harp istemeyen eğilimdedir. Dolayısıyla kapitalizm ekonomiye ve ekonomi yoluyla insanların düşüncesine yerleşince anti-emperyalist eğilimlerin ortaya çıkması beklenir. Teorimizden doğan bu bekleyişin haklı olduğunu aşağıdaki gerçekler ortaya koyacaktır. Sayfa 69. Fakat Schumpeter'in bu iddiası gerçekteki değil de iktisadi tam rekabet modelindeki Weber'gil anlamda ideal örnek kapitalizmle ilgilidir. Schumpeter ideal örnek kapitalizmde bulunmaması gereken emperyalizmin gerçekte bulunmasını şuna bağlamaktadır. İnsanlık ilk çağlardan 20. yüzyıla kadar olan dönemde akılcılık dışı içgüdüsel dürtülerle iktisadi modelin varsaydığı maddi çıkar amaçlarından uzaklaşmıştır. Bunun en güçlü olduğu alan da devletin politikalarında emperyalizm olarak görülmüştür. İnsanlık tarihinde uzun yüzyıllar devletlerin saldırgan politikayla amaçsızca fetih yapmış olmaları, akılcı kapitalizmin bulunduğu tarihsel aşamaya da devrolmuştur. Gerçi bu fetihler bazı iktisadi amaçlara hizmet etmiş olabilir. Fakat emperyalizmin kaynağı bu iktisadi amaçlar değildir. Bu kapitalizmin geçmişten devraldığı akılcı olmayan irrasyonel bir davranış biçimidir. Böylece Marksizm-Leninizm'de kapitalizmin tekeller aşamasının kaçınılmaz sonucu sayılan emperyalizm, Schumpeter'de nitelik değiştirir. İdeal örnek kapitalizm, emperyalist eğilimlere karşı olmak gerektiği için emperyalizm, geçmişten devralınan, bununla bağdaşamayan bir davranış sayılır. Bununla beraber Schumpeter kendi teorisine göre kapitalizm geliştikçe emperyalist eğilimlerin zayıflaması gerektiği halde zaman içinde bunun güçlenmiş olma nedenlerini de araştırır. Bunu yaparken Marksist görüşe özellikle Hilferding'e oldukça yaklaşır. Schumpeter'e göre emperyalizmin kaynağı, ideal tam rekabet modelinin dış ticarette koruma politikası etkisiyle bozularak tekel kapitalizminin doğmasıdır. Tekellerse fiyat farklılaştırması yoluyla kârlarını maksimumlaştırmaya çalışır. Bunun için talep elastikiyetinin düşük olduğu iç piyasada satışları kısar. Fakat optimal üretim ölçeğinin çağdaş sanayide büyüklüğü karşısında bir iktisadi açmaza düşerler. Bu da iç piyasada satılamayan üretim fazlasının talep elastikiyeti daha yüksek dünya piyasasında satılması için yeni piyasaların aranmasını gerektirir. Ancak tekeller iç piyasada üretimi kısıtladığına göre sadece mallar değil aynı zamanda kapitalin de ihraç edilmesi gerekir. Her iki amaç saldırgan bir satış politikasına ve yatırım politikasına yol açar. Karteller ve tröstlerle yakın ilişkili olan bankalar, mali sermaye bu pazarların bulunmasıyla yakın bir çıkar ilişkisi içindedir. Tam rekabet kapitalizminin piyasa mekanizması, yerini tekel kapitalizminde mali sermayenin bilinçli pazar arama politikasına bırakır. Schumpeter yukarıda nakledilen açıklamalarında Marksist görüşe çok yaklaşıyor olsa da emperyalizmi anlayışının özünde bundan tamamıyla ayrılır. Çünkü emperyalizmi kapitalizmin çelişkilerinin kaçınılmaz sonucu değil, sadece kapitalizme yapılan müdahaleler dolayısıyla ortaya çıkan, yok edilmesi daima mümkün bir olgu sayar. Emperyalizmi kapitalizmi bir süre için daha ayakta tutabilecek bir subap kabul etmeyip, aksine iktisadi bakımdan akıl dışı bir olgu diye niteler. Emperyalizm buna göre politikacılar, askerler gibi ekonomi dışı toplum sınıflarının yarattığı bir sonuçtur. Kapitalizmin günün birinde emperyalizmden kurtulacağına da güveni vardır. İhracat tekelciliği bir ihtilalle son bulabilir veya sessiz sedasız bir sona erişebilir. Bu yakın bir zamanda gerçekleşebilir veya bir zaman alabilir ve şiddetli mücadele gerekebilir. Fakat bir şey kesindir, bu olacaktır. Emperyalizm solacak ve ölecektir. Sayfa 98. 38. Çağdaş Marksizm'de çağdaş kapitalizmin tahlili, tekel kapitalizmi. Marx ve Engels'ten sonra kapitalist toplumlar büyük yapısal değişmeler geçirdiği halde, emperyalizm teorisi dışında bu yapısal değişmeyi Marksist teori uzun süre ihmal etti. 19. yüzyılın rekabete dayanan kapitalizmi yerini özellikle ABD'de dev anonim şirketlerin hakim olduğu iktisadi yapıya bırakmış, hiç olmazsa Keynes'ten sonra işsizliği önleyebilecek yeni harcama kaynakları yaratmış, dünya egemenliği için yeni yollar bulmuştu. Tam rekabet modeline tepki olarak incelediğimiz yeni değer teorisi, sistemin rekabet modelinden uzaklaştığını, aksiyen rekabet şartlarını uzun boylu inceledi. ABD kurumcularından T. Veblen, yeni toplumun dev çaplı firmalarını kapitalizmin yergisi için kullandığı, Galbraith'te dev çaptaki anonim şirketlerin oluşturduğu yeni iktisadi yapıyı ortaya koyduğu halde, Marksist teori bu değişmeyi temel alan yeni bir teori kurmamıştı. Bu bahiste artık rekabet modelinin geçerli olmadığı gerçeğinden yola çıkarak kapitalist ekonominin tekeller hakimiyetinde işleyiş düzenini inceleyen iki neo-Marksistin Paul Baran ve P. Sweezy'nin Monopoly Capital 1961 adlı eserde kurdukları teori üzerinde duracağız. 1. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. Gerek A. Smith ve D. Ricardo gibi klasik iktisatçılar, gerek Marx ve Engels 19. yüzyıl kapitalizmini incelerken teorilerini serbest rekabet varsayımına dayandırdılar. Klasikler ve neoklasikler tekeli yermekle beraber bunu müstesna bir olay kabul etti. Marx temerküz olayının kapitalizmi gelecekte tekellerin egemenliğine sokacağını öngörmekle birlikte kurduğu teoride rekabet şartları varsayımını terk etmemişti. Oysa 19. yüzyılın sonuna doğru rekabet modeli gerçekliğini tamamıyla kaybetti. Günümüzde ise geçerliği önemsiz birkaç üretim kesimi dışında hiç kalmadı. Tekil girişimci yerini dev anonim şirkete, rekabet modeli rekabetin aksadığı veya hiç olmadığı modele, nihayet tipik öncü kapitalist ülke olarak İngiltere ABD'ye bıraktı ve dünya hakimiyeti Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan ABD'ye geçti. Marksist teori bir hayli gecikmeyle tekel kapitalizminin tahlilini yapan, işleyişini açıklayan teoriyi kurdu. 2. Çağdaş Amerikan Kapitalizminin Tahlili, Baron Swasey. Çağdaş ABD kapitalizminin tahlilinde Baron ve Swasey'nin Marx'ın modeline getirdiği yenilik, kapitalizmin geçirdiği yapısal değişime uygun olarak şunlardır. Tek girişimci yerine dev anonim şirketin davranış özelliklerini ele alırlar. Artı değer kavramı yerini artık kavramına bırakır. Teknolojik işsizlik yerini Keynes kültürde efektif talep yetersizliğine bağlanan işsizliğe bırakır. Kapitalizmin bir ihtilalle çökeceği öngörüsü terk edilir. Yaşamasını sağlayan mekanizma ve devletin bu mekanizmada artan rolü incelenir. Dış politikanın ve emperyalizmin bu mekanizmadaki yeri ortaya konur, geçimlik ücretle yaşayan kitleler yerine potansiyel bolluk toplumu konu edilir. A. Üretim birimi olarak dev çaplı anonim şirket. Baron ve Swasey'ye göre dev çaplı anonim şirket tekel kapitalizmi modelinin temel taşıdır. Her ne kadar anonim şirketlerin 19. yüzyıl girişimcisinden farklı duygulu davranışları olduğu iddia edilmekteyse de bu dev firmaların davranışı tekil girişimciden farklı değildir. Yönetim mekanizmasının farklı olmasına rağmen kar maksimumlaşması yine temel ilkedir. Kapitalistle yönetici ayrılmış görünmesine rağmen de gerçekte bu ikisi bir arada olmaya devam eder. Anonim şirketin yönetici kadrosu orta ve varlıklı sınıftan gelir. Yöneticiler en büyük şirket hissedarları arasında bulunur. Dolayısıyla yöneticilerle büyük hissedarların çıkarları ortaktır. Yöneticilerle çok zenginler, iktisadi piramidin tepesinde aralarında çıkar uyumu olan bir grup oluşturmaktadır. Sayfa 37. Büyük servet sahiplerinin tasarruf gücü yüksek olduğu için temettü dağıtımında bu eğilim hakimdir. Şirket politikasının ve yöneticilerin amacı şirketin gücünü, büyüme haddini ve çapını yükseltmektir. Kâr nihai amaç olmasa da bunlara erişmek için başlıca araçtır. Kâr maksimumlaşması ilkesi buradan doğar. Anonim şirketin 19. yüzyıl girişimcisinden farkı şuradadır. Bir kere anonim şirket kapitalistin işlevini kurumlaştırmaktadır. İkincisi zaman ufku daha uzundur. Çok daha rasyonel, akılcı bir hesapçıdır. Bunların sonucu rizikodan kaçınır. Diğer şirketlere karşı bırakın o da yaşasın tavrını takınır. Bugün 19. yüzyıldan daha az gerçek tekel olduğu gibi daha az gırtlak gırtlağa rekabet olduğu da bir gerçektir.